Çınaraltı. Merhaba değerli dinleyiciler. Sizleri TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından selamlıyoruz. Her hafta bu saatlerde sizlere ulaşan Çınaraltı programının bir yenisinde sizlerle beraberiz. Programı hazırlayan ve sunan ben Ekrem Ekinci, bütün radyo çalışanlar adına hepinizi sevgiyle selamlıyor ve programımızı açıyoruz. Değerli dinleyiciler, 14 Mart 1827 tarihinde Sultan II. Mahmut Avrupa'yı usulde bir tıp fakültesi kurdu. Mektebi, tıbbiyeyi şahane. Kuruluşu her sene tıp bayramı olarak kutlanılır. Daha önce tıp fakültesi yok muydu peki ülkemizde? Olmaz mı? Anadolu'da Selçuklular devrinden beri ciddi tıp müesseseleri, tıp fakülteleri vardı. Kayseri'de, Edirne'de, Amasya'da, İstanbul'da ve başka büyük şehirlerdeki hastaneler aynı zamanda mühim birer tıp fakültesiydi. Kayseri Tıp Fakültesi Selçuklulardan kalmadır. Edirne, Amasya ve İstanbul'daki tıp fakülteleri ise Osmanlılar tarafından yaptırılmıştır. Bu Osmanlı medreselerinde belli bir dereceye kadar okuyan talebe eğer tıp tahsili görüp de tabip olmak isterse buraya intisap ederdi, bu hastanelere. Burada usta çırak münasebeti çerçevesinde tabip olarak yetişirdi. Tabipler üç türlüydü. Tabip, cerrah ve kehhal. Cerrah operatördür. Kehhal de göz hekimidir. Bu üçünü birbirinden ayırmış Osmanlılar. Bunlar demek ki medresede herkes belli bir tahsili alıyor. Ondan sonra doktor olmak isteyenler hususi bir tahsil yapıyor. Bu da daha ziyade doktorluğu ispat edilmiş, meziyetini göstermiş, kendini ispat etmiş doktorların yanında oluyor. Şimdi de zaten tıp fakültesi malum bir sene fen fakülteleriyle müşterektir. İki sene nazari dersi aldıktan sonra 3 sene kliniklerde eğitim görürler. Yani tıp tahsilinin yarısı kliniklerde görülür. Bu da tıp tahsilinin aslında bir pratik, tatbiki bir tahsil olduğunu gösterir ki Osmanlılar'da da zaten böyledir. Bu hastanelerden çok sayıda tabip, çok sayıda cerrah, çok sayıda kehhal yetişmiştir. Bunların kaleme aldığı nice kıymetli eserler vardır ki kütüphaneleri süslemektedirler. Katip Çelebi'nin Keşf-i Zünun'undan tutun da diğer bibliofil kitaplarda yüzlerce tıp kitabının adı var. Osmanlı tabipleri içinde çok mühim eserler kaleme alanlar olmuştur. Kim ne derse desin dünyada ilk defa akıl hastalarına hasta muamelesi yapan Türkler olmuştur. Onları hastanelerde tedavi altına almışlardır. Osmanlılar zamanında Darüşşifa, Selçuklu'dan gelme bir gelenekle hastane için kullanılıyor. Akıl hastaneleri için daha ziyade yine hastane manasına gelen bimaristan veya bimarhane kullanılıyor. Ve farklı kuruluşlardır her ikisi de. Aynı çatı altında olsa bile. Yani psikiyatri kliniğinin hastanelerde ayrı bir yeri vardır. Bu hastanelerde telkin, meşguliyet, su ve kuş sesleri vasıtasıyla, musiki vasıtasıyla akıl hastaları iyileştirilmeye çalışılmaktadır. Her hastanede hastaların nekahat devresini geçirdiği bir de tabhane vardı. Yani hasta tedavi edilir Darüşşifa'da, ondan sonra tabhanede kendisine bakılır, efendim naz ve niyaz içinde yemesine, perhizine dikkat edilir. Ondan sonra hastaneden taburcu edilirdi. Bu hastanelerde halka bedava bakılmaktadır. Üstelik fakirlerin ilaçları da bedava verilmektedir. Zenginler para karşılığı bakılmakta ve para karşılığı ilaç almaktadır. Ancak vakıf hastaneleri ise zenginler de buradan istifade edebilmektedir. Değerli dinleyiciler, Mektebi Tıbbiye'de askeri ve sivil tabipler beraberce tedrisat görürdü. Eczacılar da buradan yetişirdi. Rum asıllı meşhur tabip Marco Paşa, Tıbbiye Mektebi'nin müdürlerinden idi, yani dekan idi. Bu mektep giderek inkişaf etti. Sultan Hamit zamanında dünyanın en ileri tıp fakültelerinden biri haline geldi. Her milletten talebe tahsil görürdü burada. Hocaların çoğu Avrupa'dan gelmiş veya burada yetişmiş, sahasında otorite olan şahıslar idi. Her talebeye bir mikroskop düştüğünü burada okuyanlar hatıralarında anlatıyorlar. Mektebi gezen yabancı seyyah, diplomat ve ilim adamları hayranlıklarını ifade etmekten kendilerini alamamaktadırlar. O zamanlar Mektebi Tıbbiye'nin bir eşi dünyada Viyana Tıp Fakültesi idi. Efendim, mektebin 3 yılı lise, 4 yılı da fakülte seviyesindeydi. Talebelerin her ihtiyacı mektep tarafından karşılanırdı. Sivil talebeler askerlik kurasından da muaf tutulurdu. Fransızca, Arapça, Farsça ve fıkıh okutulan dersler arasındaydı. Mezunlar Avrupa'ya gönderilir, buradaki tıp fakültelerinin açık bitirme imtihanlarını vererek akademik ehliyetlerini dünya çapında ispatlarlardı. Mektebi Tıbbiye çeşitli binalarda tedrisat yapmıştır. Haydarpaşa'da Sultan Abdülhamit'in yaptırdığı ihtişamlı binaya taşınmıştır. Bu bina bugün de mevcudiyetini devam ettiriyor. Daronko tarafından yaptırılmış bir bina, çok ihtişamlı bir bina. Numune Hastanesi'nin karşısında Selimiye Kışlası ile Haydarpaşa Garı'nın arasında sahilde sivri kuleleriyle hala mevcuttur. Bir ara Haydarpaşa Lisesi olmuş, daha sonra Marmara Üniversitesi'ne tahsis edilmiştir. 1933'e kadar Tıbbiye burada faaliyet göstermiş, 1933'te Çapa'ya nakletmiştir. Onun üzerine Haydarpaşa Lisesi'ne verilmiş, 12 Eylül'den sonra da Marmara Üniversitesi'ne tahsis edilmiştir. Mektebi Tıbbiye 1908 yılında Darül Fünun Tıp Fakültesi adını almıştır. O zamana kadar Mektebi Tıbbiye 1908'den sonra Darül Fünun, yani İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi adını almıştır ki bugün Çapa'daki Tıp Fakültesi'nin nüvesini, esasını teşkil eder. Değerli dinleyiciler, modern manadaki ilk tıp fakültesi Mektebi Tıbbiye-i Şahane'dir dedik. Burada tahsil gören doktor namzetleri mesleklerinde çok iyi yetişiyordu. Birkaç lisan birden öğreniyordu talebeler. Avrupa'da da tahsil görme ya ihtisas yapma imkanını yakalıyorlardı. Öyle ki buradan dünya çapında akademik ehliyetini ispatlamış birçok doktor, cerrah, göz hekimi yetişmiştir. Doktorluk böylece katiplik ve zabitlikle beraber zamanın en popüler mesleklerinden biri haline gelmiştir. Öyle ki kızlar arasında bir doktorla evlenmeyi hayal edenlerin sayısı artmıştır. Bu hususta şarkılar bile yazılmıştır. Nabzımı bırak a doktor, kalbime bak şarkısı bir zamanlar pek meşhurdu. Aman doktor, canım doktor, derdime bir çare türküsü de kayda değer. Tabip veya hekim yerine doktor gibi Fransızca bir tabirin tercih edilmesi de yine bu devre rastlayan bir keyfiyettir. Halk arasında doktorlara, tabiplere, hekimlere doktor denmektedir. Halbuki doktor bir ilimde ders verebilecek, akademik seviyede ders verebilecek ehliyeti kazananlara verilen isimdir. Ama Türkiye'de doktor dendi mi hep tıp doktorları anlaşılmaktadır. O devirde değerli dinleyiciler, evlenecek kızlar için en büyük hayal bir katiple evlenmekti. Katip demek devlet kalemlerinde, bürokrasi kalemlerinin herhangi birinde çalışan memurları denilen isimdi. Bunlar tabii mürekkep yalamış, okumuş kimseler. Kibar, zarif, entelektüel o zamanın şartlarında. Güzel giyinen, feslerini şöyle başına yıkan efendim kimseler. İşleri temiz, sabit gelirleri var. Görüştükleri insanlar da hep belli bir kalbur üstü kimseler. Bundan dolayı kızlar katiple evlenme hayali kurarlardı. Türkülere bile geçmiş. Katibime kolalı da gömlek ne güzel yaraşır diye. İkincisi de doktordur değerli dinleyiciler. Doktor, eski Tanzimat Edebiyatı romanlarında doktor teması çok işlenir. Yani kızın umutsuzca hayal ettiği, aşık olduğu doktor. Bunlardan bazısı müspet neticelenir, bazısı menfi neticelenir. Meşhur komedi Yedi Kocalı Hürmüz'de bile Hürmüz en sonunda bir doktorla evlenmektedir. Esas evliliğini ondan tahakkuk ettirmektedir. İşte bu da doktorluğun ne kadar rağbetli bir meslek olduğunu gösteriyor. Halbuki daha önceleri doktorluk daha ziyade gayrimüslimlerin icra ettiği bir sanat faaliyeti olarak görülürdü. Doktorluk Orta Çağ'da Avrupa'da da öyle. Bir tahsilden ziyade bir sanat olarak görülmüştür. Avrupa'da sanat erbabının ekserisi Yahudi olduğu için doktorların ekserisi Yahudidir. Bizde de sanat erbabının ekserisi Yahudi, Rum ve Ermeni olduğu için Osmanlı doktorlarında çoğu Rum, Ermeni ve Yahudidir. Fakat Tanzimat'tan sonra Mektebi Tıbbiye'nin açılmasıyla çok sayıda Müslüman Osmanlı'da doktorluk mesleğine girmiştir. Bunlar için de hakikaten ciddi seviyeye gelen doktorlarımız olmuştur. Cemil Topuzlu, Şeyhülislam Cemalettin Efendi'nin damadı, İstanbul Belediye Başkanlığı yapmıştır. Operatör Cemil Paşa ki meşhur operatörlerdendir. Yurt dışında da ameliyatlara iştirak etmiştir. Efendim, Mektebi Tıbbiye-i Şahane'yi Sultan II. Mahmut kurdu. Ancak oğlu Sultan Abdülmecit, Mektebi Tıbbiye ile yakından alakadar olan padişahlardandır. Sene sonundaki imtihanları bizzat takip ederdi. İlk günlerde burada bir Musevi talebenin okuduğunu öğrendi. Mektebi ziyarete gelmişti. İşte ne kadar talebemiz var? Şu kadar Müslüman, şu kadar Ermeni, şu kadar Rum. Bir tane de Yahudi talebe, Musevi talebe okurmuş. Padişah sormuş, bu çocuk için demiş koşer mutfağı kurdunuz mu? Hayır demişler. Olmaz demiş. Bu çocuk için kendi dininin koşer kaidelerine göre yemek pişiren bir mutfak kurun ve cumartesileri sept günü bunlar için tatil olsun demiştir. Koşer Yahudi dinine göre yenilmesi caiz olan et, süt, peynir gibi hayvan mahsullerinin ayrıca dine uygun şekilde haham kontrolünde kesildiğini, sağıldığını veya mayalandığını ifade eder. Mesela sütle et bir arada pişirilemez. Efendim tavşan eti, deve eti veya normal yenecek hayvanların bazı kısımları Yahudi dininde yenmesi caiz olmayan kısımlardır. Mesela deniz mahsullerini yemek caiz değildir. İslamiyet'te çok benzerlik gösterir vaka yemedikler ama bu kadar teferruat yoktur İslamiyet'te. İşte böyle olan yiyeceklere koşer denir. Böyle olmayan yiyecekler yenilmesi Yahudi dininde haramdır. Talebenin böyle bir talebi olmamasına rağmen belki de çekindiği için Sultan Abdülmecit ona bu şekilde bir mutfak kurulup tek bir talebe için ayrı bir mutfak ve ayrı muamele yapılmasını emretmiştir. Dahası var, nezaketiyle tarihe geçmiş bir padişahtır Sultan Mecid. Yahudilerin mukaddes Şabat günü yani cumartesileri o talebenin de tatil yapmasını talimatını vermiştir. Osmanlı donanması Noel, Paskalya gibi dini günlerde gayrimüslim zabit ve erler evine gidebilsin diye demir atardı. İnsan hakları ve müsamaha hususunda ecdadın bizden daha ileri olduğu şüphesiz. Öyle anlaşılıyor. İşte değerli dinleyiciler, Sultan Mecid zamanında Mektebi Tıbbiye-i Şahane'nin itibarı çok daha artmış. Mektep çok kaliteli bir mektep haline gelmiştir. Sultan Hamid de biraz evvel arz ettiğimiz gibi Mektebi Tıbbiye'nin çok ilerlemesi için çalışmış. Yurt dışına talebe göndermekten ziyade çünkü bu talebeler orada ciddi tahsil görmemekte. Oranın kültürüne angaje olup gelmektedir. Yurt dışından hoca getirmeyi tercih etmiş. Çok sayıda ecnebi hocayı getirerek Mektebi Tıbbiye'yi dünyanın en önde gelen tıp fakültelerinden biri haline sokmuştu. Gel gelelim burada okuyan talebeler de Sultan Abdülhamid'in tahttan indirilmesi için uğraşan cemiyetlerin ilk kurulduğu yerdir. Tıbbiye talebeleri İttihat ve Terakki nin kurulduğu yerdir. Tıbbiye talebeleri arasında kurulmuştur. İlk İttihat ve Terakki kurucuları da Mektebi Tıbbiye talebeleridir. Bu da enteresan bir kadir bilmezlik örneğidir. Padişahım çok yaşa diye her cuma günü bağıran talebe tıbbiyede bağırmamış bir defasında ve bundan dolayı açılan tahkikatta zamanın paşalarının müsamaha gösterdiği doktordur, gençtir, yapardır deyip bunlara müsamaha ettiği anlatılır. Ondan sonra bunların hepsi Sultan Hamid'i tahttan indiren şebekenin içinde yer almıştır. Maalesef herkes mesleğiyle uğraşmamış, siyasetle uğraşmıştır. Tıbbiye'ye verilen bu kadar emekler boşa gitmiştir. Osmanlı Devleti'nin yıkılmasında tıbbiye talebelerinin, o zamanki tıbbiye talebelerinin mühim rolü olmuştur. Bunu gerek Yusuf Kemal Tengirşek, gerek Rıza Nur, gerek Abdullah Cevdet hatıralarında parlak bir şekilde anlatmaktadırlar.
kazan fet, bunlar sadret. Ey şanlı ordu, ey şanlı asker. Haydi kazan fet, bunlar sadret. Bir elde kalkan, bir elde hançer. Her hacca doldu, ey şanlı asker. Bir elde kalkan, bir elde hançer. Her hacca doldu.
Değerli dinleyiciler, vaktiyle Lübnan, Suriye'nin bir parçasından ibaretti. Ancak nüfus yapısında bir hususiyet var. Onun için ayrı bir ülke gibi kabul edilmesine sebep olmuştur bu hususiyet. Çok din ve mezhep mensubu yaşar burada. Bu sebeple eskiden beri kendine has bir şekilde idare edilmiştir. Sosyal, politik, ekonomik ve en mühimi demografik değişiklikler, nüfus değişiklikleri memleketin hayatında krizler doğurmuştur. Nitekim biz yeni yetişirken ülkede dehşetli bir dahili harbi savaş vardı. Çok kan döküldü. Orta Doğu'nun Paris'i denilen Beyrut harabeye döndü. Binlerce insan ülkesini terk etti. Ama 1975'ten 89'a kadar 14 sene süren çatışmalardan doğru dürüst kimse bir şey elde edemedi. Değerli dinleyiciler, antik çağda Akdeniz'in en hareketli Fenike ticaret kolonileri Lübnan'daydı. Bütün Akdeniz bunlardan sorulurdu. Hazreti Ömer zamanında Lübnan Müslümanların eline geçti. Bir ara Haçlılar bölgeyi ile işgal ettiler, feodal beylikler kurdular. 50 sene kadar sonra Eyyubiler tekrar burayı ele geçirdi. Osmanlılar 1516 yılında Lübnan'ı Memlüklerden fethettiler. Bundan sonra ülke Şam vilayetine bağlı, Hristiyan Maruni mezhebinden yerli emirler vasıtasıyla idare edildi. Osmanlılar zamanında böyle usuller var. Eflak ve Boğdan'da böyle idare ediliyordu. Maan ve Şihab adında iki emir ailesi vardı. Hem kendi aralarında hem de ülkede güçlü bir topluluk teşkil eden Dürzilerle mücadele ederdi bunlar. Yıllar sonra Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa Lübnan'ı işgal etti. Bu sırada ülkedeki Hristiyanlar ayaklandı. Ülke harap oldu. 1840 yılında Osmanlı, İngiliz ve Avusturya kuvvetlerinden müteşekkil bir deniz filosu Mısır askerlerini çekilmeye mecbur etti. Fransa bu zengin bölgede Haçlı seferlerinden kalma bir hakkı olduğunu düşünüyor. Kendisiyle aynı mezhepte olan Marunileri, burada Maruni Hristiyanlar var, bunları Dürzilere ve Babali'ye karşı hep kışkırtmıştır tarih boyunca. Dürzilerin kışkırtıcısı ise İngiltere olmuştur. Bu şartlarda iki halk arasındaki gerginlik iç savaşa dönüşmüştür. Babali duruma el koymuştur. 1842'de ülke Sayda'daki Osmanlı valisine bağlı çifte kaymakamlığa ayrılmıştır. Kuzeyde Marunilerin nüfuz bölgesinde Maruni, Dürzilerin kesif olarak bulunduğu güneyde ise Dürzi kaymakam vazife yapacaktı. Her kaymakamın mahiyetinde diğer mezheplerden temsilciler vardı. İki kaymakam Sayda'daki Osmanlı valisine bağlıydı. Efendim, Fransa bundan da memnun kalmadı. 1860 senesinde Dürzilerle Maruniler arasında çatışma çıkmasına sebep oldu. Hadiseler Şam'a da yayıldı, bir Hristiyan katliamı halini aldı. Başta Şam valisi olmak üzere hadisede ihmali görülenler ağır cezalar aldılar. Zarar gören halka Osmanlı hükümeti tazminat ödedi. Ancak Avrupa'nın müdahalesine gene engel olunamadı. Bölgeye muhtariyet verildi. Artık Lübnan, İstanbul'dan tayin olunan vezir rütbesinde bir Hristiyan mutasarrıf ve maiyetinde her mezhepten temsilcilerin bulunduğu bir meclis tarafından idare edilecekti. Böylece hadiseler durulur gibi oldu 1914 yılına kadar. Ekonomik, sosyal ve kültürel bir terakki görüldü memlekette. Avrupa ile Amerika ile münasebetler arttı. Hatta ilk defa olarak buralara bir göç yaşandı. Ancak idareyi ellerinde tuttukları halde Maruniler vaziyetten hiç memnun değildiler. Arap milliyetçiliği fikrini geliştirdiler. Çünkü Maruniler Katolik Araplardır. Fransa'yı da daima arkalarında buldular. Böylece ileride ülkede Fransız idaresinin temelleri atılmış oldu. 1916 yılında Araplar ayaklandılar. Bu Arap ihtilali neticesinde Osmanlılar ülkeden çekildi. Şerif Hüseyin Paşa bölgeye hakim oldu, Mekke Şerifi. Fakat Maruniler Fransa'nın yardımıyla tekrar iktidarı ele aldılar. Ardından Fransa Suriye ve Lübnan'ı işgal etti. Burada Fransız Manda İdaresi kuruldu. Bu zamanda üst seviyedeki makamlar hep Hristiyan azınlığa verildi. Fransa Marunileri açıkça himaye ediyordu. Bu da tabiatıyla Müslümanların hoşuna gitmedi. Ortodoks Araplar da onların safında yer aldı. İkinci Cihan Harbi esnasında ülkede gerginlik arttı. Halk ayaklandı. 1946 yılında Fransa askerlerini Lübnan'dan çekmek zorunda kaldı. Lübnan istiklalini kazandı. Değerli dinleyiciler, 1943 Anayasası ile Cumhurbaşkanı Maruni, Başbakan Sünni, Meclis Başkanı Şii ve Başbakan Yardımcısı Ortodoks Araplardan olacaktı. Her mezhep mecliste nüfuslarına göre temsil edilecekti. Korporatif federasyon deniyor buna. Bu sistemin Avrupa'daki en tipik misalleri Belçika, İsviçre ve Kıbrıs'ta tatbik edilmiştir. Lübnan Anayasası çok demokratiktir, oldukça demokratiktir ama bir takım dış hesaplaşmalar, ülkenin jeopolitik durumu, ticari durumu, mali bakımdan iştah kabartan durumu anayasanın rahatça tatbikine imkan vermemiştir. Çeşitli kalabalık etnik gruplar yaşıyor Lübnan'da ve benzeri ülkelerde. Bu sistem dışında bir hal tarzının varlığından bahsetmek de kolay değil. Mühim olan sistemin doğru ve tam manasıyla tatbikini temin edecek şartlar. Zamanla başta Filistinlerin ilticasıyla olmak üzere Müslüman nüfus artmıştır Lübnan'da. Ama nüfus sayımı yapılmadığı için temsil nispetleri hep aynı kalmıştır. Bu da halk arasında hoşnutsuzluk doğurmuştur. Huzursuzluk doğurmuş, arttırmıştır. Nihayet 1975 senesinde ülke kanlı bir iç savaşa sürüklenmiştir. Hristiyanlar düzenin devamını savunduğu için sağcı, Müslümanlar ise düzenin değişmesini istediği için solcu olarak anılmıştır. Biz şaşırdık, sağcı Hristiyanlar solcu Müslümanlar nasıl oluyor diye radyoda dinlerken Lübnan hadiselerini. Binlerce kişi ölmüştür bu iç harpte. Ekonomi çökmüştür. Suriye ve İsrail ülkeyi defalarca işgal etmiştir. Sonra Arap Birliği ön ayak oldu da 1989 tarihinde Taif'te bir sulh anlaşması imzalandı. İç savaş sona erdi ama problemler çözülmedi ki. Huzursuzluk bitmedi bunun için. İran ve Suriye destekli Şiiler Hizbullah yoluyla terör estirip nüfus kurmak istediler. Bu sebeple İsrail ülkeyi defalarca bombaladı. Politikacılar birer ikişer öldürüldü. Efendim, şimdiye kadar anlattıklarımızdan da anlaşılıyor. Lübnan'da tam bir mozaik. Feodal bir yapı var. Edde, Sulh, Kerami, Cambolat, Cemayel, Şamun, Selam, Esat, Aslan gibi tanınmış aileler var. Bu Lübnan'ın tanınmış aileleri idarede söz sahibidir. Politika Lübnan'da bir aile işidir değerli dinleyiciler. Osmanlıların son zamanlarında 450 bin kişiydi nüfus. Maruniler neredeyse yarısını teşkil ediyordu. Maruniler Katolik Araplardır değerli dinleyiciler. Ortodoks Araplar 1/8'ini teşkil ediyordu. Diğer Katolikler 1/13'ünü teşkil ediyordu. Sünniler 1/26. Şiiler 1/17. Dürzüler 1/9. Yani 9'da biri Dürzi'ydi. 17'de biri Şii'ydi. 26'da biri Sünni'ydi. Sünni çok azdı. Hristiyan çok. Ama Hristiyanların da çeşitli mezhepleri var. En kalabalık Maruniler. Protestanlar da var ama misyonerlik faaliyeti sebebiyle asıl olmuş. Bunlar %1'den bile azdı. Ülkede en son 1932 yılında nüfus sayımı yapıldı. O zaman Hristiyanların nispeti %53 idi. Yani gerek Maruniler, gerek Ortodoks Araplar, Melkit deniyor bunlara, gerek Katolikler, gerek Ermeniler ülkede %53. Tabii Hristiyanların hepsi Arap asıllı. Arapça konuşan Dürziler de Şia'nın aşırı bir fırkasıdır. Yakın tarihlerde tabii nüfus sayımı yapılmıyor ama bir nüfus tahmini var. Maruniler %30, Sünniler %20, Şiiler %18, Ortodokslar %10, Katolikler %6, Dürziler %6, Ermeniler %5, diğer gruplar %5 nispetinde. Böyle olduğu için yani Müslüman nüfusunun bir hayli arttığı söylenebilir. %30 Maruni, %10 Katolik %40 eder, %5 de Ermeniler var, %45, %6 Katolik, %51. Yani yarıdan fazla ama belki ciddi bir nüfus sayımı yapılsa bundan da fazla olabilir. Her mezhebin kendi partisi vardır. Buna bağlı milis gücü vardır. Mesela Hristiyanların partisinin milis gücüne falangistler derler. Bu silahlı, talimli insanlardır. Tabii İsrail devleti kurulunca 1948'de bir hayli Filistinli ne akla hizmetse ülkeyi terk etmiştir. Bu terk eden Filistinlilerin mühim bir kısmı Lübnan'a gelmişlerdir. Buraya iltica etmişlerdir. Bunlar çok zor şartlar altında, çok acıklı bir hayat sürmektedir. Yüz binlerce kişi. Bu Lübnan'ın vaziyetini daha da çetrefilleştirmiştir. Şimdi idareyi Maruniler elde tutuyor. Ekserisi Sünni Müslüman olan bu mültecileri ileride Sünni nüfus ekseriyete ulaşır diye korktuğu için vatandaşlığa kabul etmiyor. Bundan dolayı ülkede ayrıca bir problem var. Daha önce iç savaşa sebep olan problemlere bir de bu problem eklenmiştir. Değerli dinleyiciler, Fransa, daha önce de söyledik, bölgede Haçlı seferlerinden kalma bir hakkı olduğunu iddia ediyor. Kendi ülkesinde laikliği benimsediği halde, kendi mezhebinden kabul ettiği Orta Doğu Hristiyanların hamisi sıfatını takınıyor. Onlar arasında Katolik misyonerliği yapıyor, Katolik propagandası yapıyor. Bunlar arasında bazılarını Katolik yapıyor. İşte dedik, Ermenilerden ve Marunilerden, Süryanilerden bir hayli Katolik yapmıştır. Bu enteresandır. Bu himayesini devam ettiriyor. Zaten ülkenin ekonomik, politik, sosyal ve kültürel yapısına Fransa damgasını vurmuştur. Lübnan'ı asırlardır bölgenin hakimi durumundaki Müslümanlardan bir varis sıfatıyla Osmanlılar devralmış. Bundan sonra da 400 yıl elde tutmuştur. Üstelik bölge halkının ekserisiyle aynı dindendir Türkler. Buna rağmen aynı, buna benzer bir iddia, hak iddia etmeyi düşünmüyorlar bile. Bu da enteresandır. Yani Fransızlar kadar Türkiye Lübnan üzerinde her nedense hak iddia etmeyi düşünmüyor. Fransa enteresan bir memleket. İşte bu bölgede çok muazzam bir hakimiyeti vardır Fransa'nın. Kim ne derse desin. Fas, Cezayir, Tunus, Libya, Mısır, Lübnan, Suriye, Irak, İran. Bu şerit böylece Fransız hakimiyetindedir. Daha önce Rus kontrolünde olan, bir ara Rus kontrolüne geçmiş olan bu bölge eski Fransız sömürgeleri, çoğu Fransız sömürgesi. Fransa'nın burada bir hakimiyeti var. İngilizlere duyulan alerji sebebiyle Fransa'ya bir yakınlık duyuluyor. Şimdi de Fransa ile Almanya'nın bir partnerliği söz konusu, flört ediyorlar. Bundan dolayı burada bir Fransız-Alman nüfuzu var. Amerika bölgede Almanya'nın ve Fransa'nın gözle görülür nüfuzundan rahatsız. Dürzülere öteden beri destek veriyor. Son yıllarda Suriye'ye baskı yaparak askerlerini Lübnan'dan çekmesini sağlamıştır. Ülkede Şiilerin ve bunların temsilcisi mevkiindeki Hizbullah'ın İran desteğiyle giderek güçlenmesi üzerine bir siyasi kriz doğmuştur. Ve yakın zamanda dış ülkelerin müdahalesiyle çözülür gibi olmuştur. Hizbullah şiddet faaliyetlerinden vazgeçme karşılığında hükümete angaje edilmiştir. Suriye öteden beri Lübnan'ı karıştırır ve Hizbullah'a destek verirken Hizbullah'a arka çıkmamaya söz vermiştir. Bu işte Arap Birliği ile beraber Türkiye'de hareket etmiş ve önemli bir rol oynamıştır. Ve Orta Doğu'da giderek söz sahibi bir ülke mevkiine geldiğini göstermesi enteresandır ve ümit verici ve dikkat çekici bir gelişmedir. Önder, günümüzde birçok insan artık reçelin yüzüne bile bakmıyor. Ama reçel Osmanlıların en itibarlı yiyeceklerindendi. Hatta bir kadının çarşıdan hazır reçel aldırması onun için bir utanç vesilesiydi. Reçel en çok sarayda tüketilmiştir. Reçelhanede çeşit çeşit reçeller kaynatılmıştır. Osmanlıların reçel kültürü hareketlilik getirmiştir. Evet, Sermet Muhtar Alus var, İstanbul'u en güzel anlatan yazarlardan. Osmanlılar zamanında bir kadının reçeli çarşıdan aldırması onun namusunu lekeleyecek kadar ayıp karşılanırdı diyor. Bir Osmanlı hanımefendisi mutlaka reçelini evinde kendisi yapar. Hele Ramazan ayı gelince ev halkına ve misafirlerine sunardı. Ramazan ayı gelince diyoruz çünkü reçel o devirde en çok Ramazan ayında tüketilirdi. Reçeller hanım hanımcık hanımefendiler tarafından bizzat ve onların nezaretleri altında yapılırdı. Ramazan ayına saklanırdı. Pasaklı ve terelelli kadınlar da Ramazan ayı kapıya çattığı sıralar bahçe kapısındaki Hacı Bekir'e, meydancıktaki Rifat'a, şehzade başındaki Udi Cemil'e, Şekerci Cemil Bey'e, Fatih'teki Şekerci Güzel'le müracaat ederlerdi. Evet, kadın dediğin reçelini kendisi yapardı. Bu adet günümüze kadar devam etmiştir. Şimdi artık doğru düz kahvaltı eden bile yok. Nerede kaldı ki kahvaltıda reçel yesinler. Ama vaktiyle öyle değildi. Osmanlı mutfağının en güzel sanat eserleri reçellerdi. Hem kahvaltıda yenir, hem yemekte yenir, hem de şimdiki gibi şeker meker adet olmadığı için gelen misafirlere takdim edilirdi. Osmanlı'nın en sevdiği tatlı reçel idi. Efendim, reçel Osmanlılar zamanında en çok sarayda rağbet ve değer görürdü. Saray mutfağı kısım kısım, burada pilavhane ya da çorbahane gibi kısımlar yok. Ama helvahane adı verilen bir yer var, sadece tatlıların pişirildiği bir yer. Helva tatlı demektir zaten Arapçada. Biz ama helva diye başka şeyi anlıyoruz, tatlının bir türünü anlıyoruz. Ama eski dilde helva tatlı demektir. Burada 49 metrekare genişliğinde, 8,5 metre yüksekliğinde bir reçelhane var. O da neredeyse gece gündüz reçel kaynatılan bir yerdi. Bu da sarayda ne kadar emniyet verildiğini gösteriyor reçele. Sadece sarayın reçelleri sadece helvahanede değil, gülhane bahçesi denilen bir yer var. Sarayın Marmara Denizi'ne bakan yamaçlarında ikinci bir yerde de yapılırdı. Ama burada yapılan reçellerin farklı bir hususiyeti vardı. Zamanında bahçeye bir köşk inşa edilmiş, Sultan 3. Selim zamanında. Bu köşk yenilenmiş. Sadece padişahın nefsi humayunu için gül reçelleri yapılırmış. Buranın hususiyeti gül reçeline mahsus olmasıdır. Gülhane bahçesi. Burada çünkü çok güzel güller yetiştirilirdi. Reçelhanede kaynatılan tatlılar, ilk önceleri Çin ve Japonya'dan gelen porselen kavanozlara konurdu. Sonra sarayın İçkiler adı verilen kısmında saklanırdı. Daha sonra Selanik ve Trakya'da seramik üretildi. Bu seramik kavanozlara konmaya başlandı. Efendim, şimdi sadece kahvaltıda yediğimiz, pek çoğumuzun yüzüne bile bakmadığı reçel Osmanlılar için sıradan bir yiyecek değil. Lüks bir istihlak gıdası, tüketim gıdası. Şimdinin havyarı gibi belki. Bir kere başlı başına bir tatlı çeşididir. Bu tatlı saraya çok pahalıya mal olurdu. Nitekim o zamanlar bir memur maaşının neredeyse iki misline yakın paraya 50 kilo reçel yapılırdı. Efendim, şekerin bulunmadığı veya çok zor elde edildiği bir devir düşünün. O zamanlar şeker kamışından elde ediliyor ve bir hayli zahmetli. Onun için tatlılar daha ziyade pekmez ve bal ile yapılıyor. Pekmez, bal şekerden daha ucuzdur. Efendim, her şey pekmezle ve balla yapılır ama reçelin pekmezle balla yapılması mümkün değil. İlle şeker olacak. İşte onun için reçel diğer tatlıların hepsinden daha pahalıya mal olmaktaydı. Efendim, Rachel en çok sünnet düğünlerinde ve diğer düğünlerde, evlenme düğünlerinde ikram edilirdi. Kanuni Sultan Süleyman'ın iki oğlu Şehzade Bayezid ile Şehzade Cihangir beraber sünnet edilmişlerdi. Bir de yegane kızı, sevgili kızı Mihrimah Sultan Rüstem Paşa ile evlenmişti. Bu merasimde 57 çeşit tatlı yapılmıştır. Bunlar arasında 22 çeşit reçel vardır. 15 çeşidi de helvadır. Bunların yapımında 48 ton şeker, 8 ton bal kullanılmıştır. Malum, reçelin ana maddesi şeker. Sarayda kaynatılan reçellerin dörtte birine kokusuz bal katılırdı. Çünkü dediğim gibi şeker çok pahalıdır. Baldan daha kıymetlidir. Her reçel kazanına 40 ile 60 kilo civarında şeker kullanılırdı. Sarayda verilen büyük yemek ziyafetinden sonra da mutlaka reçel ikram edilirdi. Bu zaten halk arasında da adetti. Bu ziyafet esnasında en çok dikkat çeken şey Avrupa'dan gelme, birbirinden şık, parıl parıl parlayan rengarenk reçellikler olurdu. Gülabdanı, buhurdanı da yanında. Osmanlılarda reçel bir kültürdür. Bunu anlamak için reçel takımlarına bakmak kafidir. Tabii reçel pahalı bir gıda olunca onun ikramı da sıradan kaselerle olmaz. Koskoca imparatorluğa yakışmaz. Tatlı hokkası da denilen kaseler yapan sanatkarlar adeta hünerlerini konuşturmuşlardır. Mesela her kasenin kapak tutamağı elma, armut, nar gibi farklı meyvelerden yapılmıştır ki içinde hangi reçel olduğu anlaşılsın. Altın yaldızlı gümüş reçellikler o zamanlar çok meşhurdu. Gümüş kakma, yeşil taşlı reçellikler de yine devrin zarafetini gösteren numunelerden idi. Padişaha takdim edilen reçellerin konulduğu kaseler som altındandı. O devirlerde porselen ya da cam ürünler henüz Osmanlı topraklarında üretilmiyordu. Onun için reçel kaseleri Almanya'dan, Viyana'dan, Fransa'dan ve İtalya'dan, oraların seramik ve porselen yapılan mıntıkalarından ithal ediliyordu. Osmanlıların reçel merakı Avrupalılar için böyle iyi bir pazar teşkil etmiştir. Reçellerin namı, şöhreti saray sınırlarında aşmıştır. İngiltere'de de çok tüketilir olmuştur. Bilhassa beş çayında İngilizler çaylarıyla, meşhur çaylarıyla beraber reçelleri kurabiyelerine sürerek veya çayın içine atarak tüketirlerdi. Efendim, sarayda 60 çeşit reçel yapılırdı. Ama bu reçellerin 75'i padişaha hastı. Gülbe şeker reçeli en meşhurdu. 100 dirhem kadar gül yaprağı, temizleri ayrılır, beyaz kısmı gül yapraklarının dibine yakın yerleri kesilir, hazır edilir. Sonra damarlı ve küçükleri yine 100 dirhem suyla bir taşım kaynatılır, yaklaşık 400 gram sudur. Sonra hasıl olan suya 500 gram şeker eritilir. Sonra gül yapraklarını atıp kıvama gelinceye kadar kaynatılır. Sonra kapaklı billur kaselerde dağıtılıp saklanır ki gül reçeli Osmanlıların çok sevdiği reçeldir. Buna gülbe şeker deniyor. Hurma reçeli yapılırdı. Elma, armut, turunç reçeli yapılırdı. Cevizden reçel yapılırdı. Vişne reçeli, kızılcık reçeli, şeftali reçeli, kavun reçeli, kabak reçeli, hatta patlıcan reçeli. Ben bunları gördüm. Ağaç kavunu, muşmula, ayva reçeli yapılırdı. Hünnap reçeli yapılırdı. Kayısı yapılırdı. Karpuz reçeli yapılırdı. Limon yapılırdı. Limonu frengi reçeli, yani greyfurt reçeli yapılırdı. Çağla bademi reçeli yapılırdı. Erik reçeli yapılırdı. Frenk üzümü reçeli yapılırdı. Efendim, elmayı taze miski reçeli yapılırdı ki Amasya elmalarıyla yapılır. Güzel kokulu elma reçeli demektir. Bir de mürekkep reçeli vardı. Bunun tabii yazı mürekkebiyle bir alakası yok. Karışık reçellerdir. Bazen turunçgillerden bir karışık reçel yapılır. Bazen de reçeller birbirine karıştırılarak mürekkep reçel elde edilir. Mürekkep terkip edilmiş demektir. Yani muhtelif reçellerden veya reçel malzemesinden yapılmış demektir. Günümüzde karışık meyve suyu var ya, aynen onun gibi. Efendim Sultan II. Murat Han'ın hekimbaşısı Şirvani'nin kayda geçirdiği bir reçel tarifi var. Ağaç kavunu reçeli tarifi. Enteresan bir tarif. Diyor ki, ağaç kavunu keseler. Kabuğunu temizleyip dilim dilim edeler. Sonra 7 gün tuzlu suda ıslatalar. 2 günde bir tuzlu suyunu değiştireler. Bir gün bir gece dahi kireç suyuna yatıralar. Tam 7 gün tatlı suda ıslatalar. Her gün suyunu değiştireler. Ta ki tuzu gide, sonra şeker şurubunda batırarak ıslatalar. 10 gün miktarı dursun. Şerbeti içtikçe dahi şerbet koyalar. Dilimler tatlı olur. Şerbetten çıkaralar, şerbeti safi edeler. Şeker içinde kaynatalar, yani şekerli su yapsınlar. Kıvam verip 30-40 gün şeker cüllabı, yani gül suyu içinde dura. Kuruya, nebata yani saf şekere döne. Kovanlara yani ağaçtan oyulmuş kapaklı kavanozlara kona, istenildiği zaman yene. Turunç ve limon kabuğu dahi böyle edeler diyor. Üslubu da hoş, reçelin tarifi de hoş. Ağaç kavunu reçeli. Efendim vaktiyle kahve en rağbetli içecekti malum. Çay da yoktu. Şerbet bir, kahve iki. Kahveden önce mutlaka reçel tatma merasimi vardı. Neden? Kahve içmeden evvel ağzı tatlandırmak lazım. Şimdi de çikolata veriyorlar bunun için. İşte bu merasim için gümüş tepsilerde kahve ve reçel takımları yapılmıştır. Midye kabuğu formunda reçel seti 3 parçadan müteşekkildir. Ortadaki kasenin içinde reçel bulunur. Kaşıkların konulduğu sağdaki kaptan bir kaşık alınıyor. Reçel tadılıyor. Solda içinde az miktarda su olan kaba kirli kaşık bırakılıyor. Kayda şu, reçelden sadece bir kaşık tadılıyor. Bazı ecnebiler neden bir kaşık verildiğini anlayamamış. Yazdıkları kitaplarda sarayın cimriliğinden bahsetmişler. Bunları, halbuki bunun cimrilikten falan bir alakası yok. Adet böyle. Bazıları da bilemezmiş. Bir kaşık reçel aldıktan sonra yanındaki suyu, yani kaşıkların konacağı suyu da adet öyle zannedip içerlermiş. Bunu eski ecdadımız karikatürize ederek, komik bularak anlatırlar. Bir de efendim reçel çok değerli bir hediyeydi vaktiyle. Birine hediye vermek istediği zaman en güzel hediye güzel bir kavanozda hazırlanmış reçel idi. Sultan 4. Mehmet Han'ın kızı Hatice Sultan'ın düğününde damat Musahip Mustafa Paşa geline hediyeler yollamış. O hediyelerin arasında 30 katıra yüklenmiş şekerleme ve reçeller vardır. Sultan da bunu ister yesin, ister hizmetkarlarına dağıtsın, ister fakir fukaraya dağıtsın, ne yaparsa yapsın. Ama reçel güzel bir yiyecek, güzel bir hediye, güzel bir ikram ve aynı zamanda da bir sanat numunesiydi. Ecdadımız reçeli bir yiyecek olarak görmemiş, bir sanat mahsulü olarak görmüştür. Ne yazık ki reçel yavaş yavaş hayatımızdan çıkıyor. Hazır gıdalarla beraber reçel yapanlar da kalmaz oldu. Neyse ki hazır reçeller de var. Envai türlü reçel bulmak mümkündür. Fiyatı da diğer gıdalara göre hesaplıdır. En güzel tatlı, en güzel katık reçeldir. Hem de ecdadı hatırlatıyor. Dahası var mı?
Açın.
Evet değerli dinleyiciler, bu haftalık da bu kadar. Haftaya bir başka Çınaraltı programında buluşmak üzere hepinizi radyonuz TGRT FM'e davet ediyorum. Programı hazırlayan ve sunan ben Ekrem Ekinci. Haftaya tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın.
Çınaraltı.